İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 19.
Kadın hatırlamak istemezcesine düşünmeye başladı. Perpinkliyim dedi. Erkek, ha deyip sustu. Kadın sordu bu defa, ya sen kimsin, denizci misin? Evet, denizciyim. Çok mu uzaklardaydınız peki? Yakında değildik, çok şey gördük. Belki dünyayı dolaşmışsınızdır. Dolaştık tabii, hem de bir değil, iki defa dolaştık. Rüzgarlar Meryem'i adlı bir gemi var. Biliyor musunuz, hiç rast geldiniz mi? Kadının kendi gemilerinin adını söylemesine şaşırmıştı Celestin. Aklınca biraz dalga geçmek istedi. Daha geçen hafta rastladık. Bunun üzerine kızın benzi birden kül gibi oldu. Sahiden rastladınız mı diye sordu. Tabii ki sahi. Yalan söylemiyorsunuz ya. Vallahi değil diye yemin etti. Peki orada Celestin Douglas'ı gördün mü? Erkek, Celestin Douglas mı diye tekrarladı. Şaşırmış, hatta korkmuştu. Bu kadın onun adını nasıl bilebilirdi? Yoksa onu tanıyor muydu? Kadının bir şeylerden korktuğu belliydi. Panikle, hayır hayır tanımıyorum, burada bir kadın tanıyor onu dedi. Hangi kadın, bu evde mi? Hayır, buraya yakın. Ne kadar yakın? Canım uzakta değil işte. Nasıl bir kadın o? Benim gibi şöyle böyle bir kadın işte. Peki niye ilgileniyor bu kadın Celestin'le? Ne bileyim ben, belki de memleketlisidir. Bir şeyler sorar gibi birbirlerinin gözlerine bakıyorlardı. Celestin, o kadını görmek isterdim. Niye? Ona bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Ne diyeceksin? Celestin'i gördüğümü söyleyeceğim. Demek gördün onu. Nasıl? Sağlam mı? Sapasağlam. Niye soruyorsun? Kadın sustu. Yine düşünmeye başladı. Sonra hafifçe, peki Rüzgarlar Meryem'i nereye doğru gidiyordu? Nereye mi? Marsilya'ya. Sahi mi söylüyorsun diye haykırdı kadın. Sahi tabii. Demek Celeste'yi sen de tanıyorsun. Tanıyorum dedim ya canım. Ya bu iyi. Ne olur o senin, haydi söyle. Onu görürsen ona de ki... Yok yok, boş ver. Ne söyleyeceğim ona? Boş ver, bir şey söyleme. Celestin kadına bakıyor, gittikçe daha da kaygılanıyordu. Peki sen onu tanıyor musun diye sordu tekrar. Hayır, tanımıyorum. Öyleyse ne diye ilgileniyorsun? Kadın karşılık vermedi. Sonra birden yerinden sıçrayarak lokanta sahibinin oturduğu arkadaki tezgaha koştu. Bir limon alarak bardağı sıktı ve üstüne su doldurup Celestin'e vererek "Al iç" dedi ve yine biraz önce oturduğu gibi dizlerine oturdu. Erkek bardağı eline alıp "Bu da ne?" diye sordu. "Ayılman için, sonra söylerim. Haydi iç." Celestin içtikten sonra ağzını yenine silerek "Haydi söyle, dinliyorum." dedi. "Söylerim ama beni gördüğünü, benden duyduğunu söylemeyeceksin, olur mu?" "Peki, söylemem." "Yemin et, vallahi mı?" "Vallahi söylemem." "Öyleyse söyle ona. Babası, annesi öldü. Kardeşi de sıtma vardı. Bir ayda üçü de öldü." Celestin bir an damarlarındaki tüm kanın kalbinde toplandığını hissetti. Birkaç dakika ne söyleyeceğini bilemeden sessizce durdu. "Doğru mu söylediklerin?" "Doğru." "Sana kim söyledi bunları?" Kadın ellerini Celestin'in omuzlarına koyup gözlerinin içine bakarak, "Ağzını açmayacağına yemin et." "Ediyorum, vallahi söylemem. Ben onun kız kardeşiyim." Celestin birden "François" diye haykırdı. Kadın gözlerini hiç ayırmamacasına ona dikmişti. Dudakları hafif hafif kımıldıyordu. "Celestin, demek sensin." Birbirlerinin gözlerine bakarak hiç kımıldamadan oldukları yerde dona kaldılar. Etraftakilerse sarhoş kafalarla bağırıp çağırıyorlar. Bardak sesleri, alkışlar, taban vuruşları, kadınların ince çığlıkları şarkı gürültüsüne karışıyordu. Bütün bunlar olurken Celestin hafifçe "Nasıl olur bu?" diyordu. Öyle yavaş söylemişti ki kadın iyi anlayamamıştı. Gözleri birden yaşla doldu genç kadının. "İşte öyle. Üçü de bir ay içinde öldüler. Elimden ne gelirdi? Yalnız kalmıştım. Doktora git, eczaneye koş derken bir de üçünün cenaze masrafı. Elimde avucumda ne varsa satıp borçları ödedim. Hiçbir şeyim kalmayınca Bay Kaşo'nun yanına hizmetçi olarak girdim. Sen de şu topal. O zaman 16'ıma henüz girmiştim. Sen giderken 14'ümde bile yoktum. İşte ilk günahı onunla işledim. Ne kadar da budalaymışım ya Rabbim. Sonra da noterin evinde dadılık yapmaya başladım. Onunla da aynı şey oldu. İlk zamanlar bana bakmıştı, ev tutmuştu ama çok sürmedi, bırakıp gitti beni. 3 gün boyunca ağzıma bir tek lokma bile koymadım. Kimse de beni istemiyordu. En sonunda diğerleri gibi ben de buraya geldim. Kadın bunları anlatırken dökülen gözyaşları yanaklarını ıslatıyor, ağzına giriyordu. Celestin, ne yaptık biz deyince kız gözyaşları arasında fısıldadı. Ben senin de öldüğünü sandım. İsteyerek mi yaptım sanki? Erkek fısıltıyla, nasıl oldu da beni tanımadın diye sordu. Tanıyamadım işte, kabahatim yok diyerek ağlamaya devam ediyordu kız. Ümitsizce kollarını sallayarak. Ah, o kadar çok erkek görüyorum ki hepsinin yüzleri bana aynı geliyor. Hem nasıl tanıyabilirdim ki seni? Giderken böyle miydin sen? Celestin yüreğinin acıyla hızla burkulduğunu hissediyor, dayak yiyen küçük bir çocuk gibi bağırıp çağırmak, haykırmak istiyordu. Ayağa kalktı, kadını kendinden biraz öteye itip kafasını kocaman denizci ellerinin arasına alarak gözlerini hiç ayırmadan kadına bakmaya başladı. Evde bıraktığı yakınları bir bir gözünün önüne geliyorlardı. Yavaş yavaş o küçücük şen kızcağızı da tanımıştı. Evet, sensin François. Kız kardeşim, dedi Celestin. Birden bir sarhoşun iniltisini andıran boğuk erkek hıçkırıkları boğazında düğümlendi. Kızın başını bırakıp masaya bardakları tuz buz edecek bir yumruk indirdi. Sonra da vahşi bir sesle haykırdı. Bu ses üzerine arkadaşları şaşırmıştı. Ona dönerek konuşan biri, şuna bakın nasıl da öfkelenmiş diyordu. Diğeri, bağırsın varsın. Derken bir başkası, hey Celestin, niye bağırıp çağırıyorsun, haydi yukarı çıkalım diyor, bir yandan Celestin'in yenini çekiyor, diğer yandan da hep sırıtan, kırmızı yüzlü, parlak siyah gözlü, pembe ipekten açık korsesi olan kadını kucaklıyordu. Celestin birden sustu, soluğu kesilmişti. Gözlerini arkadaşına dikerek dövüşe başladığı zamanlardaki tuhaf ve kararlı tavrıyla kızı kucaklayan tayfaya doğru sallana sallana yürüdü. Sonra da yumruğunu aralarına indirerek kızla tayfayı ayırıp "Defol! Görmüyor musun? Senin kız kardeşin o. Onların hepsi bir insanın kız kardeşi," dedi ve François'yı göstererek "İşte bu benim kardeşim François," dedi. Sonra da katılırcasına gülmeyi andıran hıçkırıklarla haykırdı. Yerinde sallandı. Kollarını kaldırdı ve yüzü koyun yere yıkıldı. Can çekişen bir adam gibi ellerini ayaklarını döşemeye vuruyor, yerde hırıldayarak yuvarlanıyordu. Arkadaşlarından biri, "Yatıralım da uyusun. Sokakta polis falan olabilir," dedi. Sonra Celestine'i tutup yukarıya François'nın odasına götürdüler ve onun yatağına yatırdılar. Küçükler büyüklerden daha akıllı çıktı. O yıl Paskalya bayramı erken gelmişti. Halk kızakları daha yeni kaldırmıştı. Avlulardaysa hala biraz kar vardı ve köyün sokaklarında sular akıyordu. Akan sular iki avlu arasındaki sokakta bir su birikintisinin başına karşılıklı avlulardan iki küçük kız geldi. Kızlardan biri diğerinden daha büyüktü. Anneleri her ikisine de yeni sarafanlar giydirmişti. Küçüğün sarafanı mavi, büyüğünkü ise süslü ve sarıydı. İkisinin de kırmızı başörtüleri vardı. Kilisedeki bayram töreni biter bitmez iki küçük bu su birikintisine gelmişlerdi. Birbirlerine elbiselerini gösterip oynamaya başladılar. Canları suyun içinde oynamak istiyordu. Küçük kız az kalsın ayakkabılarıyla suya girecekti ki büyük olan, "Dur girme, annen kızar sonra. Bak ben ayakkabılarımı çıkarıyorum, haydi sen de çıkar," dedi. Ayakkabılarını çıkarıp suyun içinde karşılıklı yürümeye, birbirlerine doğru ilerlemeye başladılar. Su küçüğün dizlerine kadar geldiğinde "Akulka, burası derin, korkuyorum," diye bağırmaya başladı. Akulka da "Korkma, daha fazla derinleşmez, bana doğru gel, haydi," diye karşılık verdi. Birbirlerine doğru ilerlemeye başladılar. Akulka, "Dikkat et küçük, su sıçratma, yavaş yürü," diye uyardı küçüğü. Fakat daha sözünü bitirmeden küçük ayağını suya öyle bir vurdu ki Akulka'nın sarafanını kirletti. Suyu burnuna ve gözüne de sıçratmıştı. Akulka sarafanının üzerindeki lekeleri görünce sinirlendi ve küçüğe bağırdı ve dövmek için peşinden koştu. Küçük kabahatli olduğunu anlayınca hemen su birikintisinden çıkıp eve doğru koşmaya başladı. Tam bu sırada Akulka'nın annesi oradan geçiyordu ve kızın elbisesinin kirlendiğini görünce "Seni edepsiz seni, hemen nerede kirlettin?" diye azarladı kızı. O da "Küçük kız bile bile üstüme su sıçrattı" diye savundu kendini. Bunun üzerine Akulka'nın annesi küçüğü yakalayıp ensesine bir tokat patlattı. Küçük bütün sokağı dolduran bir sesle ağlamaya başladı. Sesi duyan annesi de hemen sokağa fırlayarak komşusuna "Niçin kızını dövüyorsun?" diye bağırdı. Böylece kadınlar ağız dalaşına başladılar. Kavgayı duyan erkekler de sokağa çıkınca bir gürültüdür başladı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Kimse kimseyi dinlemiyordu. Bir hayli bağırıp çağırdılar. İtişmeler, kakışmalar derken neredeyse kavga edeceklerdi. Bu sırada Akulka'nın yinesi çıkıp erkeklere "Ne yapıyorsunuz siz? Bayram günü gülüp eğleneceğinize kavga ediyorsunuz, günaha giriyorsunuz" diyerek kavgayı önlemek istedi. Fakat ihtiyar kadını dinleyen yoktu. Az kalsın onu yere düşüreceklerdi. Onlar böyle didişirken iki küçük tekrar bir araya gelip barışmışlar. Kadınlar kavgaya devam ederken Akulka sarafanındaki lekeyi silmiş, yine su birikintisinin içine dalıvermişti. Yerden bir taş almış, suyu sokağa akıtmak için yandaki toprağa kazıyordu. Küçük kız da yanaşmış ona yardım ediyordu. Kamgayla ufak bir oyuk açmışlardı. Büyükler yumruklaşmaya başladıklarında küçük kızların açtığı oyuktan ninenin bulunduğu yere doğru su akmaya başlamıştı. İki kız bu kez de yaptıkları dereceğin etrafında koşuşturmaya başlamışlardı. Akulka "Tutma şalaşını" diyerek koşuyordu. Küçük kız da bir şeyler söylemek istiyordu ama gülmekten kendini alıp konuşamıyordu. Kızlar koşuşuyorlar, ışıkların suda bıraktığı pırıltılara bakarak gülüşüyorlardı. Koşarken büyüklerin ortasına giriverdiler. Nini onları görür görmez kavga edenlere "Allah'tan korkun, koskoca adamlarsınız. Şu kızlar yüzünden kavgaya girdiniz, onlarsa her şeyi unutmuş güle oynaya hoplayıp zıplıyorlar. Şu kızlar kadar olamadınız, sizden daha akıllıymışlar meğer" dedi. Bunun üzerine kızlara bakan büyükler yaptıklarından utandılar ve kendi kendilerine gülerek evlerine döndüler. Şu ayeti bu hikaye doğrultusunda anlamak ne kadar da isabetli olacaktır. Eğer küçük çocuklar gibi olmazsanız asla cennete giremezsiniz. Aptal İvan 1. Çok zaman önce bir padişahın ülkesinde zengin bir köylü yaşıyormuş. Bu köylünün asker Semyon, Şişko Taras, Aptal İvan adlarında 3 oğlu, bir de Malanya adında dilsiz, geçkin bir kızı varmış. Bir gün asker Semyon padişaha hizmet için askere, Şişko Taras da bir tüccarın yanında çalışmak için şehre gitmiş. Aptal İvan ise alın teriyle çalışıp kazanmak için kız kardeşiyle birlikte evde kalmış. Zamanla asker Semyon orduda yüksek rütbelere ulaşmış, mal mülk edinip bir bey kızıyla evlenmiş. Fakat maaşının ve malının mülkünün çok olmasına rağmen yine de iki yakası bir araya gelmiyormuş. Çünkü karısı asker Semyon'un bütün kazancını har vurup harman savuruyormuş. Böylece yine parasız kalıyorlarmış. Bir gün asker Semyon mülkünün gelirini toplamaya gittiğinde kahyası ona demiş ki "Nerede bizde gelir beyim? Hiçbir şeyimiz yok ki. Sığır, at, inek, çapa, sapan, tırmık, bunların hiçbiri yok. Bunlar olmalı ki gelir olsun." Bunun üzerine Semyon babasının yanına gidip "Baba, sen zengin olmana rağmen bana hiçbir şey vermedin. Benim üçte bir payımı versen de işime yarasa, kendi mülküme katsam" demiş. Babası "Sen eve ne getirdin ki üçte bir payını istiyorsun, hem İvan'la kıza da haksızlık etmiş oluruz" diye cevap verince Semyon "Yahu baba, İvan aptal, kız da dilsiz ve geçkin, fazla malı, ne yapacak onlar" deyince baba "İyi öyleyse git İvan'a söyle, o ne derse o olsun" demiş. İvan da "Olur tabi, varsın alsın, ne olacak" cevabını verince Semyon kendi payını alıp mülküne katmış ve yine padişaha hizmet etmek için gitmiş. Şişko Taras da aynı Semyon gibi çok para kazanmış, bir tüccar kızıyla evlenmiş ama bir türlü gözü doymuyormuş. Sonunda babasına gidip payını ayırmasını istemiş. Fakat babası Taras'a da payını vermek istememiş. Sen eve hiçbir şey getirmedin. Ne varsa hepsini İvan kazandı. Eğer sana pay verirsem İvan'la kızın hakkını yemiş olurum. Bunun üzerine Taras, İvan malı mülkü ne yapacak? Aptalın biri zaten. Evleneyim dese hangi kız varır ona? Dilsiz kıza da bir şey lazım değil. Ne olur bana buğdayın yarısını verin. Çift çubuk aletlerini istemiyorum. Sadece hayvanlardan kır atı verin yeter. Nasıl olsa çift sürmede işinize yaramıyor demiş. İvan ise gülerek, tabii canım neden olmasın, gidip getireyim demiş ve böylelikle Taras'a da payını vermişler. Sonra Taras buğdayı şehre taşımış, kır atı da alıp götürmüş. İvan ise her zamanki gibi babasını, annesini beslemek, kart kısrakla çift çubuk işlerine devam etmiş.
Ayrım sonu.